Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün böyle konuşması acık insanlarda mahcubiyet yaratacak. Pek çoğunun aklına gelen ama söyleyemediği, söyleyenin de çok böyle yüksek sesle kendini
Söyleyemedi.
duyuramadığı bir konuyu. Anne baba olmaktan yorulmayı konuşacağız. Evlat büyük nimet, çocuklarımız büyük mutluluk. Ama bazen yoruluyoruz ya.
Evet.
Yani şeyimiz ne derler? Tahammülümüz azalıyor, takatimiz kalmıyor. Ulan nereden girdik bu işlere diyoruz. Bir de
Girdin mi
bunları
çıkamıyorsun.
çıkamıyorsun. Bir de bunları konuşamıyorsun. Bir şey söylesen yanındakiler diyecekler ki ya olur mu işte Allah sana bir evlat
Allah
bahşetmiş.
ömür versin,
Ya çok şükür
sağlıklı
hani
olsun.
bahşetti ama yani yorulmaya da hakkımız yok mu kardeşim
Evet,
şu anne
evet,
babalıktan diye.
evet.
Seslerini çıkaramayan insanların sesi olmaya geldik. Çığlığı
Evet.
olmaya geldik bu
Yani
bölümde.
ebeveynlikten yoruldum dersek, ebeveynlikten yorulmuş bir anne baba biraz rahatlar belki dedik yani,
Değil mi?
evet. Yalnız olmadığını görerek.
Gördüm, değil mi? Anne babalıktan yorulmak ayıp mıdır Zeynep?
Değildir canım ya. Anne babalıktan aslında yorulmak fiziksel, duygusal, psikolojik her türlü varlığımızla orada olduğumuzu gösteriyor. Yani yorgunluk aslında bir zayıflık değil. Yorgunluk oradaki varlığımızın, çabamızın bir çıktısı.
Kendin ettin, kendin buldun diyorsun yani.
Hayır, hayır. Yani ebeveynliği o kadar hakkıyla yapmaya çalışıyorsun ki, elinden geleni o kadar yapmaya çalışıyorsun ki yoruluyorsun.
Evet.
Oradasın çünkü. Uğraşıyorsun, iyi beslensin diyorsun, organik beslensin diyorsun, spora gitsin diyorsun, sanattan uzak kalmasın diyorsun, işte gelişimsel olarak akranlarının gerisinde kalmasın, mümkünse biraz önden gitsin, derslerde geride kalmasın, akademik olarak başarılı olsun, hem başarılı olsun hem mutlu olsun derken, bunu amaç edinirken koşturuyorsun, uğraşıyorsun, sonra tabii yetişemiyor dediğimiz zamanlar oluyor ve yoruluyoruz.
Yoruluyoruz. Sonra bu kadar iyi şeyler planladıktan, bu kadar şeyler için kendimizi feda ettikten sonra istemediğimiz şeyler söyleyip istemediğimiz tepkileri veriyoruz. Bir sürü şey yapmıştık ama 3-5 cümleyle hepsini viran ediyoruz yani.
Diyoruz. Evet. Sonra da onun vicdan azabıyla
Onu bir anda.
uğraşıyoruz. Yani ebeveyn yorgunluğunun içinde yetersizlik hissi var. Suçluluk hissi var. Tükenmişlik, fiziksel ve zihinsel bir tükenmişlik, bazen çok yoğunsa eğer bir çökkünlük hissi içerisinde var. O yüzden ebeveynlikten yorulmak ayıp mıdır? Değildir.
Değil.
Hatta o kişinin yardıma, desteğe ihtiyacı vardır.
Yani bu aslında önce hamile kalmakla başlıyor. Hamile kalmayla beraber kadının fiziksel hareket alanı kısıtlanıyor. Duygusal inişleri çıkışları başlıyor. Uyku düzeni, beslenme düzeni bozuluyor. Kendine zaman ayıramıyor. Böyle olunca eşle birlikte zaman geçirilemiyor. Yaşam doyumu Zeynep. Çocuğun doğumuyla birlikte eşlerle ilişkinin kalitesi azalıyor.
Azalıyor,
Çünkü
evet.
eşinle birlikte de zaman geçiremiyorsun. Tam akşam oluyor böyle zaman geçireceksin. Bir bakıyorsun ki adam orada sızmış, kadın burada sızmış. Pek çok evlilikte kadınlar da çokça şikayetçiler ya. Adamlar çok orada yoklardı yani babalıkla ilgili olarak. Böyle olunca ilişki uzaklaşıyor. Ve çocuk hayatın merkezine giriyor ve sürekli bunun için para harcamak zorunda kalıyorsun. Hatta kendi ihtiyaçlarını erteleyip onunkileri öncelikli bir hale getiriyorsun. Bu ilişkiden alınan haz çocuğun biraz büyümesiyle birlikte tekrar yükseliyor. Ama ergenlikle birlikte tekrar düşüyor.
Düşüyor, evet.
Çocuk ergenlikten çıktıktan sonra kalıcı bir şekilde tekrar yükseliyor. Yani aslında çocuğun gelişi anne baba arasındaki, karı koca arasındaki ilişkinin kalitesini de yıpratan bir şey.
Evet.
Kendilerine hem madden hem manen artık zaman imkan ayıramıyorlar.
Evet. Yani burada belki biraz rahatlatıcı olur. Hani 0-6 yaş çocuğun yaşıyla ebeveynin tükenmişliği çok paralel. 0-6 yaşta çocuğu olanlar en yüksek tükenmişliği yaşıyorlar. 6-12 yaşta okul çağı ile beraber orta düzeye düşüyor tükenmişlik. Ergenlikle beraber tekrar tükenmişlik artabiliyor ama 0-6 yaşta daha çok hissettiğimiz fiziksel bir tükenmişlik hali oluyor. Şeyde de artık hani bu sadece bir gözlem değil, araştırmalar da diyor bu tükenmişliği anneler daha çok yaşıyor yani. Annelerin Türkiye'deki yapılmış bir çalışmada tükenmişliği %12 ile 18 iken Babaların yarı yarıya, yani %5 ile %9.
Demek ki babalar daha dayanıklı bir ruhsal yapıya sahip.
Babalar daha çok dayak istiyorlar gibi bir ruhsal yapıya sahip.
Böyle bir şey yapsam var ya. Aa, hani hep diyoruz ya, yorum yapın beğenin diye. 8000 yorum garanti yani,
evet,
değil
evet.
mi?
Çok tetikleyici. Evet. Şaka babalar olsun bile bu
süreci,
tetikleyici.
Babalar bu süreci daha iyi yönetiyorlar belli ki. Benim dövün cümlelerim
bunlar. Evet, evet. Yani bir annenin tükenmişliği daha fazla. Anne bir de çalışıyorsa bu artıyor. Anne bir de sosyal destekten uzaksa, tek başına büyütüyorsa bu daha da artıyor. Gittikçe tükenmişlik artıyor annenin sırtında.
Yani kadın için annelik bir sorumluluğun eksildiği ve yerine yeni bir sorumluluğun geldiği bir durum değil. Bütün sorumlulukları aynen devam ediyor.
Tabii.
Üstüne bir de annelik ekleniyor. Yani yine uykusuz kalıyorsun ama ertesi sabah yine işe gitmek durumundasın.
Evet, evet. Yani her 4 kadından, hatta 5 kadından, 4 kadından biri bu ebeveynlik tükenmişliğini hissediyor. Aslında milyonlar yorgun. Yani.
Yorgun. Anne babalıkta yorulmakla tükenmişlik arasında fark var değil mi?
Tabii, yorgunluk, yoğun bir yorgunluk. Bu tükenmişlik dediğimiz şey fiziksel, zihinsel, psikolojik olarak bir çökme hali. Duygusal olarak bir tükenmiş hissetme. Ebeveyn rolünden uzaklaşma, istememe artık aslında o ebeveyn rolünü. Ve bu aynı zamanda çocuğa yönelik de negatif davranışların olması.
Zeynep, biliyor musun, ilgi, bakım, özen, destek, yardım süreçleri anne babalık dışında da insanların tükenmesine sebebiyet veriyor. Gönüllü çalışmacılar, bizim gibi yardım ve destek alanlarında çalışanlar, hayır işlerine girenler, herhangi bir sınır koyamadıklarında onu sürdürebilmeleri mümkün olmuyor. Çünkü hı-hı, orada bir sınır yok. Hı-hı. Yardım ettiğin müddetçe çocuk onu talep ediyor ya da işte muhtaç onu talep ediyor. O çok sayıda insan var yardım edeceğin, destek olacağın. Çocuk büyütmek de böyle, ne kadar verirsen o kadar alıyor. Ve henüz hı-hı, beyin olarak tam da gelişmediği için buna minnettar olmak, bunu takdir etmek, sınırlarını bilmek, teşekkür etmek, çocukların da henüz çok bilmediği şeyler. Yani sen ne verirsen onun hakkı gibi yaşıyor. Evet. Ve bu standardın altına düştüğünde de haksız davranmış gibi hissediyor. Hayal kırıklığına uğruyor.
Evet. Bu yaşam koşullarımızla da çok ilgili oldu aslında. Mesela ebeveyn tükenmişliği kavramsal olarak 2017'de netleşmiş. 10-15 yıldır çalışılıyor. Yani bu modern hayat dediğimiz koşturmalı hayat, ekonomik problemlerin artması, insanların uzun saatler çalışmak zorunda kalması, işte köylerin, mahallelerin, küçük yerleşimlerin dağılması, şehirleşmenin artması, komşuluğun azalması gibi faktörler, aslında bireyselliğin, mecbur bireyselliğin artması ebeveyndeki tükenmişliği de artırdı. Dolayısıyla çok bizle ilgili değil yani yorgunluk. Eğer destek sistemlerimiz yoksa, buna uygun hayat koşullarımız yoksa, ekonomik en temel faktörlerden bir tanesi, geçim derdindeysek bir de üstüne ebeveynlik yapmak tabii bizi yorgun ve tükenmiş de kılıyor.
Kalıyor, değil
pandemiden
mi?
Sonra özellikle ebeveyn tükenmişliğinde de artış var. Yani ebeveynin %20'si, 25'i kendini tükenmiş hissediyor pandemi ve sonrasında.
Bir de daha bireysel toplumlarda, Kuzey Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da kadının itiraz etme, emzirme süresine kendisinin karar vermesi, birkaç ayda bırakan bir sürü kadın var. Yani
evet,
birkaç aydan fazla emzirene tuhaf gözle bakıyorlar. Ya da işte çocuğu erken aylarda bir bakım kurumuna verme, bir kreşe, bir bakım merkezine verme. Onlar da daha normalken bizde aynı tempo, kapitalizmin temposu aynen devam ediyor. Ama aynı şekilde o geleneksel baskılar da devam ediyor. Bireysel
evet,
toplumlarda kapitalist baskı, talepkarlık devam ediyor ama buna da imkan veriyor. Bir destek ağı da kuruyor ve bunu hı-hı, ayıplamıyor. Ama bizde hem talepler devam ediyor ama hem de o geleneksel baskılar, o geleneksel anne figürü beklentisi de hiç şey yapmıyor, azalmıyor. Yani.
Azalmıyor. Tabii çalışma izinler falan belki ama yine de çalışma koşullarında öyle bir esneklik olmuyor, evet, sağlanan bir şey olmuyor.
Yani annelik çok kutsal bir yere koyuluyor.
Evet.
Doğru. Ama madem bu kadar kutsal, onu ona da destek olmak lazım, onu
tabii
kolaylaştırmak lazım.
Evet.
Yani.
40 ülkede yapılan bir çalışmada da, burada da bizim geleneksel değerlerimizin artı bir katkısıyla tükenmişliğin en az olduğu ülkeler arasında çıkmışız.
Öyle mi?
Evet, çünkü komşuluk ilişkileri var, sosyal ağlar güçlü, destek var, aile bağları güçlü. Böyle yorumlanmış araştırma sonucu. Bunlar bizi bir tarafıyla koruyor ama kendi ülke sınırları içerimize bakıldığında bu gittikçe artan bir hale geldi tükenmişlik.
Ben gerçekten toplumumuza hayranım. Yani evet, kavga, dövüş, insanlar birbirlerine giriyorlar. Böyle zor zamanlardan geçiyoruz. Ama şunu da biliyorum. Böylesi zor zamanları, ekonomik, toplumsal her neyse, Avrupa'nın herhangi bir ülkesi yaşasa ortaya çıkabilecek tablo ne olur çok emin değilim yani. Türk toplumu çok dayanıklı bir toplum yani. Hani bir şekilde bunu yönetiyor, zorlanıyor, düşüyor, kalkıyor, birbirine giriyor ama devam ediyor yani.
Ediyor ama işte ödediğimiz bedeller çok bireysel bedeller oluyor.
Maliyeti çok yüksek. Yani yüksek. Sağlıklı bir şey diye anlatmıyorum ama senin o tüketim tükenmişlikte en hani iyi hallerden biri de ama maliyeti çok yüksek tabii onun yani. Peki sen annelerle çalışıyorsun Zeynep. Bireysel farklılıklar var mı? Anneler bu yorgunluğu nasıl anlatıyorlar sana?
Yani sosyal destek kaynağının olup olmaması, işte anneanne babaannenin olup olmaması ve destek verip vermemesine göre bir farklılık oluyor. Eğer işte çocukları yaz tatilinde 15 gün birine 15 gün birine gönderebiliyorsa kendisini dengeleyebiliyor. Bekar bir anne olup olmadığı önemli. Tek başına çocuğunu büyütüyorsa bu tükenmişliği tabii artırıyor. Çünkü daha dayanıklı olmak gerekiyor, daha esneklik gerekiyor ve bu süreci daha da zorlaştırıyor. Çocuğun özel bir bakıma ihtiyacı olup olmadığı, bir özel eğitime ya da özel bir desteğe ihtiyacı olup olmadığı, nörolojik farklılığı olan bir çocuğa ebeveynlik yapmak daha zorlayıcı. Dolayısıyla öyle anneler ve babalar daha fazla tükenmişlik yaşayabiliyorlar. Bir de kişisel özellikler açısından mükemmeliyetçilik. Eğer mükemmeliyetin peşindeyse ebeveyn, her şeyi tam yapmaya çalışıyorsa o ebeveynler tükenmişliği daha fazla yaşıyorlar. Bütün bunların hepsinin bir arada olduğu bir anne tabii ki çok daha zorlanıyor, çok daha desteğe ihtiyaç duyuyor.
Bir de kendi çocukluğunda yıpranmış çocuklar da anne olduklarında annelikte, babalıkta daha çok yıpranıyorlar. Yani orada bir çocuğun neye ihtiyaç duyduğunu biliyor, kendi karşılanmayan ihtiyaçları var ve bir idealizasyonla anne oluyor. Diyor ki ben şöyle bir anne olacağım, ben böyle bir baba olacağım diye ve aslında karşılayamayacağı, sürdürülebilir olmayan bir idealizasyonla bunu yapmaya başlayınca uykusu, yemeği, eğitimi ya da işte sosyalleşmesi ya da kılığı, kıyafeti giyeceği, organik kıyafetler yiyeceği, organik mamalar, o da onu aslında bir çıkmaza sürüklüyor. Dediğin gibi orada o kadar var ki, o kadar koşturuyor ki bir süre sonra artık bu sürdürülebilir olmuyor. Kendi hayatını unutuyor.
Yani orada da benim ebeveynle çalışırken temel baktığım şey bu oluyor. Ebeveyn çok yoruluyorsa, ebeveynlik yorucu bir şey de, çok yoruluyorsa o zaman işte tükenmişliğe götüren sebepler oluyor. O sebepler değişmeli önce. Hani o çok kontrolcü ve mükemmeliyetin peşindeysek onu biraz azaltmak tükenmişlik hissimizi rahatlatabilir. Hani ekonomik koşullarımızı değiştiremiyoruz, tamam. Bunda kontrol şansımız yok ama yardım almıyorsak, istemiyorsak yardım almayı biraz öğrenebiliriz. Çocuğumuza vereceğimiz temel şeyin sevgi, esneklik, yakınlık, şefkat olduğunu bilip üstüne işte spordur, sanattır, eğitimdir, derstir gibi bir beklenti de onlardan birkaçını azaltabiliriz. Uzun vadede sonra diğerleri de yapılabilir hale gelir. Hepsini bir yandan yapmaya çalıştığımızda tükenmiş oluyoruz. Tükenmiş olunca da ebeveyn olarak çocuğa sertleşiyoruz. Tahammülümüz düşüyor. Çocuğun esas ihtiyacı olan işte haftada 3 gün spora gitmesi mi, yoksa ebeveynden alacak esnek bir şefkat mi, bunu tercih etmeliyiz.
Bir de bir baba olarak da diğer babalara da bir hatırlatmada da bulunmak lazım. Yani ilk yıllarda özellikle bu işin merkezinde anne var. Ama annenin iyi annelik yapabilmesi babanın ona vereceği destek de mümkün. Kendine zaman ayırmasına imkan vermek, duygusal olarak orada olmak, fiziksel olarak o sorumluluğu paylaşmak, sürecin yardımcısı gibi olmamak,
evet,
bir şey söylenmesini beklememek, durumdan vazifeyi kendisinin çıkarması da aslında bu işin sürdürülebilirliğinin bir formülü. Başka türlü de olmuyor. Yani babanın olmadığı yerde annenin iyi bir anne olabilmesi de mümkün değildi. Yani bu anneye de haksızlık. Çünkü o sorumluluğun altında ezildiğinde daha gergin, daha öfkeli, daha tahammülsüz bir kadın çıktığında ortaya yine anne aslında bütün iyi niyetiyle kusurlu duruma düşüyor. Ama bunun arkada görünmeyen bir müsebbibi de var. Orada bir sorumluluk alan bir babanın olmayışı bu. Baba olmazsa çocuğun orada ideal koşullarda yetişmesi mümkün değil. Babalar hep şey gibi bekliyorlar. Hep demeyeyim, genellemeye girmeyeyim ama söylenirse yapayım. İstenirse karşılayayım.
Ne söyledin de yapmadım.
Beklenirse getireyim diyor da böyle değil ama. Sen orada o söylemeden o ihtiyacı göreceksin. Evet. Babalık bunu gerektirir.
Yani çocuk büyütmek bir aile meselesi çünkü evet. Yani. Evet. İki tarafın da dahil olduğu, baba da babalığın nasıl yapılacağını bilmiyorsa o zaman okuyacak. O zaman bakacak, dinleyecek. Bilgi kaynakları da artık çok fazla. Hı. Yani kendi ebeveynimizden gördüğümüz ebeveynliğinin bir tık üstünü yapıyoruz ama artık bunu birkaç şey üzerine çıkarabiliriz yani düzey olarak. Çünkü ulaşabiliriz. Burada önemli olan orada varlık gösterme niyetine sahip olmak. Bu çocuk iki kişi büyütecek. Yani evet tamam anneye bağımlı kısmı emzirme biçiminde oluyor. O da hani emzirme dışında bebeklik döneminde de bütün süreçlerin içerisinde baba orada, yer alabilir yani.
Yani niyeti iyi olabilir, bilmiyor olabilir. Bilmiyorsan da sorarsın. Yani ya evet. Ne yapmam gerekiyor yani. Hani ben hiç deneyimli değilim bu konuda ama anne de değil. Ama o zaman bakarsın, karşılıklı konuşursun. Zaten anne baba arasında karşılıklı iyi niyetli bir yani neye ihtiyaç var olunca yapamamak, görememek de zaten sıkıntı olmuyor. Biliyorsun çünkü orada bir gayreti var.
Evet, evet. Dediğin gibi annenin de ilk anneliği. O da bilmiyor aslında. Dolayısıyla oradaki referans noktası da çocuğun ihtiyacı. O çocuğun altı değişecek, karnı doyacak, uyuyacak, sağlık problemleri takip edilecek bir bebek için. Dolayısıyla anneyi ne kadar da dinlenmeye fırsat olursa tükenmişliği o kadar azalıyor.
Orada tabii şeyi de uyarmak lazım. Bazı kontrolcü anneler babaların oraya acemice girişine tahammül edemiyorlar. Yani biraz onun öğrenmesi için zamana, yanlış yapılanın, eksik yapılanın telafi edilmesine çok tahammüllü olmuyor ve çocuğu biraz kapatıyor. Babaya alan karşı açmıyor, ya da işte anneanneye, babaanneye karşı o benim çocuğum diyor. Ama o benim çocuğum deyip gelen yardım teklifini kabul etmezsen bir süre sonra onu sürdüremiyorsun. Mükemmeliyet ve kontrol bazen annelerin yardım almasına engel oluyor.
Evet. Bu bir maraton olduğu için o enerjiyi iyi kullanmamız gerekiyor. Bütün yardım fırsatlarını değerlendirmek yani. Ben bakayım tamam bak. Yani çünkü ben ne kadar dinlenirsem o stres döngüsünü rahatlamayla tamamlarım. Bu da benim uzun vadede tükenmiş hissetmeme engel olur.
Yani bir annenin babanın kendine zaman ayırması ayıp değil.
Değil. Evet.
Önce bunu kabul etmek lazım. Yani senin de söylediğin gibi bu bir maraton ve sürdürülebilir olması için senin de iyi hissetmen lazım. İyi hissetmeden birey olarak, kadın olarak, adam olarak iyi hissetmeden iyi anne baba olamazsın.
Evet.
Hani bunun imkanı var biliyorum. Pek çoğumuzun imkanı kısıtlı yaşam koşulları ama söylediğim şey şu evin önündeki parkın etrafında iki tur da olabilir.
Tabii tabii.
Mutlaka tatil köyüne git demiyoruz.
Tabii
yani.
Tabii.
Ama bir nefes al, bir solukla. Git bir arkadaşınla bir yerde kahve iç. Ya da buna imkan tanısın. Hadi sen bir git bir kahve iç yani.
Ya öyle durumlarda bir annede özellikle oluşan o vicdan azabı, suçluluk hissi çocuktan ayrı bir kahve içtiğinde bir tarafıyla aslında bize muhtaç olan çocukla aramızdaki bu bağ onun hayatta kalması için gerekli.
Gerek.
Ama bunu abartma yani. Senin o arandaki o bağ var zaten ama bir kahve içtiğinde buna çocuğa ya da o bağa zarar gelen bir durum
yok.
Yok.
Bir de çocuğun büyüme koşullarını fazlaca mükemmele yakın sürdürmeye çalışmamak da bir yol olabilir. Evet. Biz mesela ilk çocuğumuzda bu hataya düştük. Uyku saati gelince sosyal ortamdan kopup bir anda evimize geri dönüyorduk. Uyumaz diye. Ya da işte ne olursa olsun sen onu arkadaşlarımızla sohbet esnasında gidip uyutmaya çalışıyorum. Evet. Ya ölmüyor çocuk böyle ölmüyor, durumlarda.
Evet. Ama biraz o zaman ölecekmiş gibi hissediyorsun işte, ilk çocukta.
Bu bilmemek yani. Hani bunu genç anne babalara anlatırsak ya biraz kendine zaman ayır. Bugün geç yatsın bir şey olmaz. Kanepede biraz.
Yanında uyusun.
Uyusun. Sefil koşullarda uyusun. Evet. Bir şey olmaz yani. Asıl olan annesi babası orada mı? Saçını okşuyor mu? Bugünlük öyle olsun.
Evet.
Sürekli öyle olmasın ama evet, evet. Bugünlük böyle olsun idare edebiliriz yani.
Evet. Bu aslında çocuğa da bilişsel zihin ve duygusal olarak esnekliği de kazandıran da bir şey haline gelmiş oluyor.
Çocuğun da uyum becerisi artıyor yani,
evet. Ama bazen çok zorlanan çocuklarda bu mümkün olmayabiliyor, hiç dışarıya çıkma. O çocuğun özelinde olan bir durum ama hani o bir şey olmazı ebeveynlerin, eşlerin birbirine söylemesi. Ya rahat ol, bir şey olmaz, biz de biraz dinlenmiş olalım, bir hava alalım. Her yere onun da eşlik etmesi gerekmez. Hani bakım veren, bırakabileceği kişiler varsa onlardan destek almak sizi rahatlatır. Evet.
Bazı anne babalar da yardım istemeyi bilmiyorlar. Genç bir çift çocuk büyütürken yardım istemiyorsa, yardıma ihtiyaç duymadıkları anlamına gelmiyordur. Yardım istemeyi bilmiyorlardır. Orada da etraflarında bu sorumluluğu alabilecek, bu donanıma sahip birisi varsa, anne, baba, dost, kardeş, arkadaş, orada söyleyin. Biraz zaman ayırmak ister misin kendine? Bu akşam biz ilgilenelim onunla diye. Ya da hadi bize ver arabayla, biz onu bir yürütüp gelelim. Sen kendine. Ya bu yarım saat o kadar kıymetli ki.
Çok.
Evet. Hem gözetildiğini biliyorsun, hem kendine bir zaman ayırıyorsun, hem çocuk dışarıda ağladı mı ağlamadı mı endişesi olmadan duş alıyorsun, balkonunda bir bardak çay içiyorsun. Zaten bu canlanmaya yetiyor. Sonra zaten tabii, o tabii. İyi niyet onu yapacaksa.
Tabii yapacak, evet.
Ama iş ki biri sorsun.
Evet.
İhtiyacın var mı?
Var mı? Bir de ikinci, bizim o içsel süreçlerimiz buna engel olmasın. Hani kontrolcülük, kaygı. Evet. Yani biraz bu bebek büyütmek özellikle ilk yıllarda bizim o taraflarımızla da yüzleşip o taraflarımızı da törpülememize yardımcı oluyor. Çünkü kaygılar çok açığa çıkıyor. Biz aslında yanında olmadığımızda başına kötü bir şey gelecek hissi, güvensizlik, kuşku, şüphe.
Çocuk büyütmek aslında esnemeyi öğrenmek için bize verilmiş büyük bir fırsat.
Fırsat.
Evet. Bu fırsatı değerlendir, direnme. Evet. Evet. Yardım al. Bir başkasının da çocuğun başına hemen kötü şeyler geleceğini düşünme. Onlar senin arkadaşların, akrabaların, gözetirler onu.
Evet.
Buna direnç gösterdiğinde de yani seni orada tükenmeye götüren şey çocuk olmuyor.
Hı hı.
Bu kaygıyla, bu kontrolcülükle, bu esneyememezlikle baş etmeye çalışmak bizi tüketiyor yani.
Evet, evet. Biz de birinci çocuğumuzu büyütürken desteksiz büyütmüştük.
Evet.
O desteksizlik bizi yormuştu. Aslında buraya olsa bırakacaktık yani. Ben en azından bırakırdım. İkincide de bir yardımcı olunca işler daha kolay hale geldi. Yani sadece alınacak küçük bir destek bile durumu tamamen değişik bir hale getirebilir. Şey de var ya, sıcak çay içemedim, sıcak bir kahve içemedim. Yani bunlara da çok takılmadan o sürecin doğal bir parçası. Ya da evden çıkışlar, yani evden koşturarak çıkma. Tabii bunlar insanı yoruyor. Yani yaşadıklarımızın bir kısmının doğal olduğunu, ebeveynlik kolay bir iş değil, zor. Ama bu çok yoğunlaşırsa da benim burada ya kişisel bir şeyim var ya da engelim var, fazlaca bu durumu yoğun yaşıyorum. Ya da dur bakayım bir destek alabilir miyim diye bunu işletmekte fayda var.
Bir de kendileri şefkat görmemiş anne babalar çocuklarına da bakım vermekte, şefkat, ilgi göstermekte zorlanıyorlar. Bu da onları yoruyor yani. Hem çocukken görmedi, öğrenmedi, şimdi çocuğun ihtiyaç duyduğunu biliyor, göstermekte zorlanıyor. Ama gösterememek, bu yakınlığı, onunla bazen bağ kuramamak annede babada bir mahcubiyet, utanç yaratıyor. Bunu kimseyle de konuşamıyor. Çünkü insan kendi çocuğunu sevip sevmediği sorusunu düşünmekten bile utanç duyuyor. Ama sen sarıp sarmalanmadıysan kendi çocuğunla da bir bağ kuramamış olabilirsin. Bu ayıp değil, bunu konuş. Bunu birine anlat. Ya böyle hissediyorum, bir bağ kuramıyorum. Bu normal mi? Ben niye böyle yaşıyorum diye birilerinden yardım iste. Bu da bir tükenmişlik, yorgunluk sebebi. İkincisi de benim rastladığım, dram modu güçlü olanlar, olayları biraz yüksek yaşayanlar, işte o yorgunluk, uykusuzluk, aç kalmak, ne bileyim bir sıcak çay içememek, çocuğun talepkarlığı, bazen o dram modu da durumları çok yüksek yaşamamıza sebebiyet veriyor. Ya haklısın, tamam bu zor, yorucu ama bu durum mu seni zorluyor, yoksa senin bunu yaşayış biçimin, anlatış biçimin mi zorluyor, ona da bir bakmak lazım.
Evet. Orada da bu sorunun cevabı için zorlayıcı durumlarda genel olarak nasıl tepki verdiğimizle bize yol gösterir. Yani genel olarak yüksek ve dramatik yaşıyorsak annelik, babalıktaki yorgunluğu da o kadar dramatik yaşıyoruz. Bir de çocuk sahibi olduktan sonra eski hayatlarını kaybettiğine inanan, hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığına inanan ebeveynler çocuğu bir hayat bozan ya da bir yük gibi görebiliyorlar. Bu da içten içe, bu da ifade edilmeyen bir şey olduğunda duygusal anlamda bir tükenmişliğe bizi götürüyor. Şey kararları geçiyor içimizden, kimseye dillendiremediğimiz. Annelik bana göre bir şey değilmiş herhalde. Yani bu benim yapacağım bir şey değilmiş. Yanlış yaptım. Hem kendi hayatımı mahvettim hem de bir çocuğun hayatını etkiliyorum gibi. Bu içsel konuşmaların getirdiği duygusal yük de bizi ebeveynlik rolünden uzaklaştırıyor. Çocuklarımızdaki bağı zedeliyor.
Daha önceki bölümlerde de anlatmıştık. Dürtüsel, tepkisel mizacı olan kadınlar uykusuzluğa karşı, kendine zaman ayıramamaya karşı, yoğun uyarıcıya karşı diğer kadınlardan daha hassas oluyorlar. Ve bu hassasiyet onları daha gergin, daha tahammülsüz, daha öfkeli yapıyor. Orada da kendini yetersiz ve kusurlu hissediyor. Hem sıkışıyor, bunalıyor, uyuyamıyor, uykusu bölünüyor, çocuğun ağlamaları böyle matkap sesi gibi geliyor, eşi yardımcı olmuyor. Bir anda böyle bomba düşmüş gibi oluyor hayatına o dürtüsel mizacından dolayı. Böyle kız çocuklarını da bilgilendirmek lazım aslında. Bu bir toplumsal mesele haline gelmeli. Hani kendinin farkında mısın? Nasıl bir mizacın var? Şu an çok iştahlısın, heveslisin ama senin neyin beklediğini gerçekten biliyor musun? Uyuyamadığında nasıl birine dönüyorsun? Bunlara karşı da insanları bilgilendirmek, eğitmek de lazım.
Evet, yani mizacımızla çok ilgili ebeveynlik rolünün bizi nasıl etkilediği. Yani kaygılı mizaçlı biri için de ebeveynlik çok zor. Kaygılı ve kendini suçlama eğilimi olan bir mizaçlı anne için, baba için ateşin yükselmesi, hemen ben ne yaptım, yanlış yaptım, eksik yaptım, bunu yapmasaydım. Bütün çocuğun durumlarındaki aksaklıkları kendimizle ilgili açıklarsak bu yoğun bir duygusal yük getirir. Özellikle ilk ve tek çocuklarda bu da düşülen, kaygılı ya da suçlanma eğilimi olan annelerin, babaların düştüğü temel şey oluyor. Bir diğeri de çiftler arasında birbirini suçlama eğilimi varsa da ebeveynlik çok yorucu. Sen böyle yaptığın için bu çocuğun dersleri böyle, sen böyle olduğu için bu çocuk iyi beslenmediği için hasta oluyorlar. Çiftler birbirini suçluyorlarsa, yani karşı karşıya geliveriyorlarsa eğer çocukla ilgili bir aksaklıkta, buradaki yalnızlık hissi de, büyütürkenki duygusal yalnızlık hissi de tükenmişliği getiriyor.
Yani iyi bir takım olamamak işi çok zorluyor ama bir de daha fenası var, yalnızsan.
Tabii.
Bekar anne babaysan ve çocuk tek başına büyütüyorsan, yani bu insanlara ne söylenir bilmiyorum. Çok kalbimiz onlarla birlikte, ne kadar zorlandıklarını biliyoruz. Burada birlikte çalıştığımız pek çok insan da var. Haberdarız o insanların yaşadıkları zorluklardan. Destek olmaya da çalışıyoruz ama yalnız anne baba büyüten, çocuk büyüten anne babaların herkesten daha çok desteğe ihtiyacı var. Toplum olarak, aileleri olarak, sosyal çevreleri olarak da bu insanları gözetmek durumundayız yani. Hani bir çocuğu bir köy büyütür dedikleri en çok bu tür durumlar için geçerli.
Ya bu da bir toplum meselesi haline gelmesi gerekiyor aslında yani. Bir de anne baba çalışan olduğunda, bakım veren çevrede destekleyecek kimse olmadığında, devletin bu çocukları annesi çalışırken ki zamanda sahiplenmesi gerekiyor örneğin. Ya da o destek sistemlerini vermesi. Bizdeki okul sistemi de şimdi, yani bizi dinleyen pek çok anne baba şu an kendini tükenmiş hissediyor çünkü okullar tatil. Ya okullar tatil olunca, anne baba çalışmaya devam ettiğinde, ekonomik koşullar da çok uygun değilse, herkesin yazlıkta yaşayan anneanne babaannesi yok, çocukları göndersin ya da köyde yaşayan anneanne babaannesi yok. Dolayısıyla ebeveyn de çalışmak durumunda olduğunda o çocukların 3 ay boyunca bakımının nasıl olacağını, organizasyonu yine ebeveynin kendisine kalıyor. Bir de tek ebeveynse bu yine çarpı 2 bir etkiye sahip oluyor.
Bir de böyle yazık, anne babalar için en büyük can sıkıntısından bir tanesi de ikinci çocuk ne zaman baskısı. Ulan biri büyütürken bir hayrınız mı oldu ki ikinciye bu kadar baskı yapıyorsunuz diyorlardır yani.
Evet.
Değil mi?
Evet. Tabii diyorlardır.
Yani burada aslında bu söylediklerimizin her zaman çok böyle bir çözüm önerisi olmadığının farkındayız. Ama bizim misyonumuz biraz da hissettiğimiz sorumluluk zorlananları görünür hale getirmek. Hayatın içinde bu zorlanmalar çok normalmiş ve katlanılması gereken şeylermiş gibi gerekiyor. Ya da şikayet etmek ya da bu yorgunluğu hissetmek ayıpmış gibi düşünülüyor, hissediliyor. Yok, hiç
çok ayıp bireysel değil bir mesele gibi alınıyor.
Evet. Ama bu hepimizin meselesi. Bu çocuklar beraber büyüyecekler.
Tabii. Yani. Herkesin bir şey yapması bununla ilgili gerekiyor.
Bizim işimiz de bunları konuşulabilir ve görünür hale getirmek. Yani.
Getirmek, evet. Bir de kişi de bunu bireysel bir mesele yapınca, benim halletmem lazım deyince, o yükün altında tamamen eziliyor. Benim yapabileceğim, bu yükümü azaltacak neler var diye bakabilmek için biraz içinde bulunduğunuz duruma dışarıdan da bakabilmek gerekiyor.
Yani şu bölümün altına yazacağınız yorumlarda kendinizi biraz rahatlamış hissederseniz ya da yazılan diğer yorumlarda yalnız değilim diye bir ferahlama gelirse birazcık işe
birazcık
yaramış
işe
bu bölümde
olur. Evet.
Hissederiz kendimizi. Evet. Toparlayalım mı?
Evet.
Anne babalıktan yorulmak ayıp değil. Anne babalıktan yorulmak aslında ne kadar çok çabaladığınızı, ne kadar çok yorulduğunuzu, ne kadar çok kendinizi feda ettiğinizi, o çocukların iyiliği için elinden geleni ne kadar çok yaptığınızı gösteriyor. Bu işin doğasında var. Bu işten yorulmuyorum diyen doğru söylemiyordur. Biz de anne babalık yaptık.
Ya da iş yapmıyordur.
Ya da bu sizin anne baba, iyi anne babalar olmadığınızı gösteren işaretler değildir. Yorgunluğunuzu söyleyin, yardım isteyin, destek isteyin. Yardım alamadığınız durumlarda hani bundan yorgunluk duyduğunuz için mahcup olmayın. Biz de burada size elimizden geldiğince bilgi, görünür olma anlamında destek veriyoruz. Ama siz de yapamadığınız zaman bazen de o yetersizliği kabul edin. Bazen olmaz, bazen beceremeyiz, bazen gücümüz yetmez, bazen çaresiz kalırız. Bunları kabul de bu işin doğasında var.
Evet.
Allah çocuk büyüten herkese yalnız, birlikte kolaylık versin. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Evet. Bu tükenmişliğiniz üzerine düşünürken kendinize haksızlık etmediğinizden, adil olduğunuzdan emin olun. Ve durumu da yaşadığınız koşullar, kendi gerçekliğiniz içerisinde değerlendirin. Enerjiniz neye ne kadar yetiyorsa o kadarını yapın çocuklarınız için ki %120 bir performansla çocuklar için elinizden geleni yaparsanız sonra onlarınıza verecek şefkat çok kalmayabilir, daha tepkisel olabilirsiniz. %80 eforla ebeveynliğinizi yaptığınızda onlara ihtiyaç duydukları sıcaklığı ve şefkati verebilirsiniz ve bu her şeyden de önemli olur. Adil olduğunuz ve bu yorgunluğunuzu çevrenizdekilere ifade ettiğiniz, yardım aldığınız bir hafta olsun. Bir Aile Meselesi kitabı da kendinizi tükenmiş hissetmenizin nedenlerini bulmanız için yardımcı olabilir.
Olabilir yani. Evet. Bu kadar konuyu da kitaba bağladık. Sanki her anlattığımız şey kitaba şeymiş gibi.
Ama her şey bir aile meselesi olduğu için.
Değil mi?
Her şeyi bağlayabiliriz yani. Bu ara her şeyi bağlayacağız. Biraz şu ilk baskı bitsin. İlk baskıdan sonra bu kadar yapmayabiliriz. Evet.
Peki. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.